Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine önemli gündem başlıklarını bu haftada sizinle konuşacağız hocam, değerlendireceğiz ve olayların arka planını sizden dinleyeceğiz. Öncelikle müsaadenizle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İran Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için İran'a gitti, hem de Astana formatında üçlü toplantı için İran, Türkiye, Rusya toplantısı için Tahran'da temaslarda bulundu. Günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Öncelikle Türkiye-İran ilişkileriyle başlayalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İkili ve heyetler arasında bir konsey toplantısı gerçekleştirildi. Daha sonra da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin yanına gittiler. Orada bir ziyaret gerçekleştirildi. Hamenei'nin bu görüşmede Türkiye'nin muhtemel Suriye operasyonuna karşı çıktığı, ayrıca Zengezur koridoruna da karşı çıktığı ifade edildi basın sitelerinde. Bunu konuşalım ama öncelikle Türkiye-İran ilişkilerini biraz bize anlatabilir misiniz? İndi çıktı şeklinde biraz farklı seyrediyor Türkiye-İran ilişkileri. Belki tarihten de kaynaklanıyor. Buna dair neler söylersiniz? İlk olarak bunu konuşalım. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıklıkla bu ziyarette ifade ettiği teröre karşı birlikte hareket etme, bu terör örgütlerinin hem İran için hem Türkiye için bir baş belası olduğu açıklaması var. Buna da değinelim şüphesiz. Ama öncelikle Türkiye-İran ilişkilerinin seyrini biraz bize anlatabilir misiniz?
Evet İbrahim Bey, teşekkür ederim. Bölgede Türkiye ve İran imparatorluk bakiyesi iki ülke. Rusya'yı da buna ekleyebiliriz. Yani köklü diplomasi geleneği olan ve devlet adına söz söylerken onun önünü arkasını hesap edip ona göre hareket eden, muhatabından almak istediği şeyi sonuna kadar zorlayıp ama iş kopma noktasına geldiğinde de geri adım atmayı ustalıkla başarabilen bir dış politikayı İran uzun yıllardan beri uygulaya gelen bir ülkedir. Dolayısıyla İran'ı bu coğrafyadaki diğer nevzuhur ülkelerle karşılaştırmamak gerekir o yönüyle. Hatta eskilerin bir sözü vardır, Acem'de oyun bitmez diye.
Evet, İran'ın Acem oyunu diye.
Dolayısıyla o politik enstrümanları çok iyi kullanabilen bir ülkedir.
Birazdan da konuşacağız.
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran görüşmesinde, yani medyaya baktığımızda işte reisinin işte çok sade bir salonda karşıladığını, işte bizim lüks şatafata filan, böyle yani evet, işin hep böyle kabuk kısmına odaklanan bir haber şöyle bir göz attığımda bizim medyada. Fakat İran'da her ne kadar seçilmiş bir cumhurbaşkanı, bir parlamento olmuş olsa da Hamenei'nin temsil ettiği bir rejimin, evet, ağırlığı söz konusudur ki işte şu anda kamu bütçesinin %40'a yakınını kontrol ediyor bunlar. Bu Hamenei'ye bağlı
bir vesayet sistemi var değil mi?
Mesela dış operasyonları yöneten, oraya bütçe ayıran, yine yani devlet içinde bir devlettir bu Hamenei ve evet, reisi. Dolayısıyla yani reisi halkın oyuyla gelen, işte bir dünyaya bir açılan yüz konumunda Cumhurbaşkanı, evet, ama Hamenei bir kere bir sonraki seçimde diyelim ki kimin aday olup kimin olmayacağına, mesela diyelim ki %50'nin üzerinde oy alabilecek potansiyel olan bir kişiyi herhangi bir sebeple veto edip seçime girmesini engelleyebilen bir konuma sahip olduğunu belirtelim. Ayetullah Ali Hamenei. Şimdi İran'ın o kadim derin politikası oradan belirleniyor. Şimdi Ermenistan'la Zengezur koridoruna karşı çıkma sebebini Ermenistan'la İran'ın bağ kopuyor diyor. Evet. Yine Suriye'deki operasyonlara karşı çıkıyor. Evet. Suriye'nin rejimiyle İran'ı özdeşleştirmesinin sebebi işte İran-Irak savaşı sırasında her ikisi de Baas rejimi olmasına, evet, rağmen Saddam da Baas rejimin ortaya çıkarmış olduğu bir diktatörüydü. Hafız Esad da, fakat Hafız Esad İran yanlısı bir politika izledi. İşte İranlıların şöyle bir argümanı var. Biz 1979 Şubat'ta İran İslam Devrimi'ni yaptığımızda Hafız Esad İran yanında değil, Arap olan ve Baas rejiminde olan İran yanında değil, İran yanında durdu. Biz bunu unutmadık ve bu nedenle sonuna kadar destek veriyoruz.
Bunda da etkili olan unsur Suriye rejiminin Nusayri olması değil mi hocam?
Gerçi Nusayrilik ile ne Türkiye Aleviliğinin ne de İran Şiasının çok da fazla ilgili olmadığını da belirtmemiz lazım. Çünkü Gulat-ı Şia olarak geçiyor bu Nusayrilik. Bu nedenle yani orada da çok örtüşmüyor ama İran için önemli olan mevcut rejim, Lübnan Hizbullah'ı, İran, Irak'taki Haçlı Şabi, işte diyelim ki Yemen'deki Husi grubu. Bunlar doğal müttefikleri olarak gördükleri için de bunların alan kaybetmesini, sahada gerilemesini istemiyorlar ve elinden gelen desteğini gösteriyor. Bu nedenle Türkiye'nin İran'la bu konuda anlaşabilmesi pek mümkün değil. Türkiye anladığımız kadarıyla Suriye'ye bir operasyon yapmadan önce İran kaynaklı, ki bugün medyaya düşen bir haber vardı önceki gün çarşamba günü, BBC'nin dünya medyasına sunduğu bir görüntülü haberdi. Hem rejim askerleri, hem İranlı takım milisler, hem de PKK, YPG unsurları Tel Rifat ve Membiç bölgesine yığınak yaptı söyleniyor. Türkiye'nin operasyon yapacağı bölgelere. Şimdi Türkiye PKK'ya karşı operasyon yapmak istiyor ama direkt İran'ı ve rejimi de karşısına almak istemiyor. Yani bu işin boyutlarının büyümesini de istemiyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz PKK'lı gruplar ve 30 kilometreye kadar olan da bir güvenlik şeridi olduğunu İranlılara anlatmaya çalıştı. Hı hı. Ve biraz da böyle tribünlere oynar bir mesaj çıktı. Yani Rusya, Türkiye ve İran Fırat'ın doğusundan Amerika'nın çekilmesini istiyoruz diye.
Evet.
Yani öbür mahalledeki ortak düşmana karşı bir deklarasyon yayınlandı. Fakat bu bizim Membiç ve Tel Rifat operasyonuyla ilgili İran'ın yeşil ışık yaktığına dair herhangi bir bilgi de bilmiyoruz. Fakat perde gerisinde neler konuşuldu bunlar. Peki Hakan Fidan da oradaydı, müsteşarı. Evet. Yani istihbarat kaynaklı neler alışveriş yapıldı, askeri bürokrasi neler konuştu, zaten bir kısmında devlet sırrıdır bunların konuşulması da doğru değildir. Bu nedenle de İran ziyaretinde, yani benim kişisel yorumum, Türkiye Suriye'ye yapacağı operasyonlarla ilgili İran'ı karşısına görmek istemediğini ve artık hangi alanlara ne tür operasyon yapılacaksa oralardan İran'ın hem kendi askerlerini hem de rejim unsurlarını çekmesini istediği ve karşı tarafla müzakerelerde nerelere gelindi onu da artık önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi geliyor.
Hocam, tam burada bir parantez açalım. Çünkü tam İran ziyaretinin akabinde bir gün sonrasında Dohuk'ta, Irak'ın Dohuk kentinde bir hadise yaşandı. Irak'ın kuzeyindeki Dohuk kentinde bulunan turistik bir bölgeye PKK terör örgütü tarafından saldırı gerçekleştirildi. Birçok sivilin de hayatını kaybettiği saldırıyı PKK ile birlikte ona bağlı medya organları ve Türkiye'deki uzantıları da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yıkmaya çalıştı. İşte Türkiye sivilleri katlediyor algısı oluşturmaya çalışıldı. Hemen pankartlar bile hazırlanmış daha öncesinden. İşte katil Erdoğan şeklinde Arapça Türkçe yazılmış pankartlar birden ortaya çıkıverdi. Türkiye'nin eski Irak Büyükelçiliği binası önünde gösteri düzenlendi. Bayrağımız indirildi, maalesef yakıldı. Vize büroları önündeki bayraklarımıza, bürolara saldırılar gerçekleştirildi. Buna Türkiye çok açık bir şekilde tepki gösterdi. Gerçeğin açığa çıkması için her türlü adım atmaya hazırız, işbirliğine davet ediyoruz sizi denildi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada TSK'nın sivillere yönelik bir saldırısının olmadığını belirtti ve bunun da bütün dünya tarafından zaten bilindiğini ifade etti. Tam da İran ziyaretinin bir gün sonrasında, yani İran'ın da Suriye'nin kuzeyine operasyona hayır dediği bir noktada böylesine bir hadisenin yaşanmasını nasıl değerlendirirsiniz? Bunun arkasında kim var? İran oyunu, Acem oyunundan bahsettik. Bu da bir Acem oyunu olabilir mi hocam? Buyurun.
Şimdi önce mevcut tabloyu, ortamı bir göz önüne canlandıralım. Irak'ta bir merkezi hükümet var, Bağdat merkezli. Evet. Bir de İran kuzeyinde bölgesel Kürt yönetimi var. Hı hı. İşte Barzani'nin kontrol ettiği, Talabani'nin kontrol ettiği bölgeler var. Bir de PKK unsurları var. Şimdi PKK'lılar gemi Azıya alıp artık Barzani'ye de posta koymaya başlayınca Türkiye Barzani ile yapmış olduğu zimni anlaşmayla şu anda pençekirit operasyonları uzun süreden beri yapılıyor ve mağaraların içerisinde, yani diyelim ki bir metre karelik bir delikten giriyorsunuz, onlarca yüzlerce böyle boşlukların, inlerin olduğu yerde, işte Mehmetçiğin şehit olmasının sebebi de o mağaraların içerisinde didik didik arıyor. Şimdi insansız hava araçlarıyla her geçen insanın hareketini takip edebilen, her aracı takip edebilen bir Türkiye'nin bir artık hava gücü söz konusu, saha istihbaratı söz konusu. Şimdi böyle bir Türkiye'nin, şimdi bu hadisenin ne kadar provokatif olduğunu anlatmak için söylüyorum. Irak, Türkiye'nin güneyinde, mesela Bağdat'tan daha güneyde diyelim ki Basra bölgesi, şu an 45-50 santigrat derece sıcaklıklarda insanlar bunalıyorlar. Dohuk dediğimiz yer hemen Türkiye sınırının güneyinde. Dolayısıyla oralar daha yüksek rakımlı. Biz yayla diyoruz ya. Evet. Bu nedenle orası bölgesel Kürt yönetiminin etkisinde olmakla birlikte birçok Arap da oraya serinlemek, dinlenmek, mesire yeri olarak bu işte suyu, havası güzel olduğu için, yani turistik dediği çok böyle tarihi bölge olması değil, yani bizim insanlarımızın, işte Çukurova'daki insanların Toroslara, yaylaya çıkması gibi bir şey düşünelim. O şekilde gelen turistler var Dohuk bölgesinde. Turistik bir bölge ve onlar Arap kökenli.
Irak merkezi hükümetinin tepkisinin de kaynağı bu değil mi?
Dikkat edin, yani Arap kökenli ta o Bağdat ve daha güney bölgelerden gelen insanlar öldürülüyor ve topçu ateşiyle.
Evet.
Bunu bir kenara not edelim. İkincisi, diyelim ki hasbel kader böyle bir
hadise yaşandı.
Ya bir araştırılır, bunu kim yaptı, nereden geldi, ne oldu? Daha ne oldu denmeden hemen Türkiye suçlu ilan ediliyor. Evet. Pankartlar asılıyor ve bütün dünya medyasına böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ve Türk Genelkurmayı böyle bir harekat yapılmadığını belirtiyor. Bunun araştırılacaktır, yani Türk Devleti de boş durmayacaktır.
İşbirliğine davet etti zaten.
Bunlar ortaya çıkacaktır. Bir diğer konu, madem bu Iraklılar Arabıyla, Kürdüyle, bütün unsurlarıyla bu kadar böyle sivil ölümlerine hassastılar ki orada can kaybı, bir kişi bile olsa can kaybı önemlidir, ama Musul yerle bir edilirken DAEŞ bahanesiyle Amerika Saddam'ı ortadan kaldıracağız diye yüz binlerce insanı, kadın, sivil, çocuk demeden katlederken neredeydi bunların sivil hassasiyetleri? Evet. Türkiye söz konusu olunca mı bunların sivil hassasiyeti söz konusu oldu? Ve şunu söyleyelim, Türkiye'nin genel kurmayı, askeri bürokrasisinin günah defteri çoktur. Yani bu NATO'ya girdikten 28 Şubat'ına kadar kendi vatandaşına karşı yapmış olduğu bir takım olumsuz, işte o Kemalist ideolojiden kaynaklanan dindar insanlara göstermiş olduğu bir takım yanlış uygulamalar olmuştur. Ama hiçbir zaman
tarihinde
Türk askeri sivile silah doğrultmamıştır. Böyle havadan kadın çocuk demeden bombardıman yapmamıştır. Bunu geçmişte de yapmamıştır. Bugün de olmuyor ve dünyada az çok siyasetle, bu askeri savaş teknolojisiyle ilgilenenler bilirler ki sivil hassasiyeti en fazla olan orduların en başında, en azından ilk üçe giren ordusudur bizim askerimiz, bizim ordumuz o konuda. Bu bir iftira kampanyasıdır. Hemen içimizdeki bir parti, işte HDP, sanki Türkiye bunu yapmış gibi de kınama diyor, sınır ötesi operasyonlar durdurulsun vesaire. Yani bunun bir kolektif bir provokasyon olduğu kanaatindeyiz. Şu anda benim kişisel kanaatim bunun bir çok profesyonel bir tezgah olduğunu. Bir taraftan siz İran merkezi hükümetiyle aranız açılıyor.
Evet.
Barzani yönetimiyle aranız açılıyor. Suriye operasyonunuzun önü kesiliyor. Ve Türk askeri dünya kamuoyunda sivil katliam yapmış oldu deniyor ki. Yani duble bir Türkiye'yi ketenpereye getiren bir durum. Yani o tür bir diyelim ki topçu ateşiyle o turistlerin öldürülmesinin Türkiye'nin askeri olarak, siyasi ne olarak menfaati ne menfaati olabilir? Yani normal sivil turistler.
Çok basit bir sorgulamaydı aslında.
Dolayısıyla bundan Türkiye nemalanır hiçbir şey. Ama bir olayı, faili meşhur bir olayı, rahmetli Mahir Kaynağ'ın çok önemli bir sözü vardır.
Evet.
Diyor ki bir olaydan diyor gizli bir el varsa ve bu işten diyor bu gizli elin kim olduğunu merak ediyorsanız diyor bu işten kim menfaatlenmişse.
Kimin işine yaradığına
bakmak. Kimin işine yaramışsa onun eli vardır diyor. Türkiye'nin bu işine yaramıyor.
Evet.
Dolayısıyla bu provokasyon içerisinde İran'da olabilir, Amerika'da olabilir, PKK'da olabilir. Hı-hı. Yani şu an kesin bir şey söyleyemeyiz ama Türkiye'nin başına çorap örmek için bir tezgah olduğu konusunda şüphe yok.
Evet, bahsettiğiniz Irak hükümetinden de hemen işte askerleri geri çeksin Türkiye, üstlerini terk etsin şeklinde açıklamalar geldi. Kültür Bakanlığından işte Türkiye'ye turistik ziyaret yapmayın ifadeleri, açıklamaları geldi.
Türk şirketlerinin faaliyetlerini durdururuz. Ya Türkiye'den gıda gitmesi yani... marketlerinde ürün kalmaz. Onun farkında değiller. Yani şunu söylüyorum. Hakikaten bunlar bağımsızlıklarına, sivil hassas, sivil ölümlere bu kadar hassas bir toplum olur. Diyelim ki 100 yıldır ülkede bomba patlamamıştır. Bir tane sivil ölmemiştir. Bu bunları doğru karşılarız. Yahu siz daha kaç
yıl
oldu? Her
gün bombalar
kadar
patlıyordu.
Amerika sizin kadın çocuk demeden canınızı okudu, Musul'u yerle bir etti, taş taş üstüne bırakmadı. Nerede sizin o sivil hassasiyetiniz de şimdi? Şimdi mi aklınız başınıza geldi?
Bu çok açık bir provokasyon.
Bunlar yüce tapınmadır.
Evet.
Yani bükemediği bileği öpen fakat diş geçirebileceğine inandığı şeyde çullanabilen bu bir şark kurnazlığıdır. Fakat Türkiye'nin de bu konuda dik durup gereken saha çalışmasını yaparak bunun belgeleriyle kim tarafından olduğunu ispatlanması Türkiye içinde bir artık bir borçtur bu bir şeyine itibarını temizleme açısından.
Peki hocam. Bu parantezi Suriye harekatı üzerinden açmıştık.
Evet.
Muhtemel harekat üzerinden bu harekatın da artık olup olmayacağına dair gelişmeleri takip edeceğiz. Bu arada Hamenei'nin Zengezur koridoruna dair Azerbaycan'dan bir misilleme var. Azerbaycan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Zengilan Havalimanı'nın açılışına katılacağını açıklamış. Bu açıklamalardan sonra böyle bir misillemeyi de duyurmuş olalım hocam. Ekleyeceğiniz?
Şimdi Suriye hadisesiyle ilgili sevgili dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Görünüşte Amerika ve İran böyle birbirinin can düşmanıdır değil mi?
Evet.
Şimdi Fırat'ın doğusunda Amerikalılar binlerce tır PKK, YPG'ye yardım yaptılar. Hala onların hamisi. Hemen Irak'ın kuzeyinde Sincar bölgesinde yani dip dibe orada da Haçlı Şabi PKK, YPG ile
işbirliği var.
Ya bu PKK bakıyorsunuz Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyinde İran'la, Amerika'yla, İran kuzeyinde hemen 50 kilometre doğuda İran birlikleriyle işbirliği tutuyor. Fırat'ın batısına Tel Rifat ve Münbiç bölgesine geliyoruz. Suriye rejimi
Rusya'yla.
Ve Rusya'yla.
Evet.
Ya bu nasıl bir siyasi ahlaksızlık, yani bir bu terör örgütü bu kadar mı yani her Türkiye'ye karşı olan gruplarla birlikte olabilir. Yani söz konusu Türkiye olunca İran, Amerika, Rusya,
Suriye rejimi
hepsi PKK'nın yanında yer alabiliyor. Ve Türkiye'de bu konuda şunu görüyor. Eğer gücünüz varsa, dik durabiliyorsanız bunun hepsine karşı koyarsınız. Gücünüz yoksa bunun hepsi sizinle.
Evet.
Yani çünkü düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle hareket ediyorlar. Bu şunu gösteriyor. Bunların hepsini Türkiye ile bir hesabı var. İran'ın da, Rusya'nın da, Amerika'nın da.
Almanya da karşı çıkmış muhtemel harekata. Oradan da bir açıklama var. O da ilginç. Hem göç olmasın ülkemize, mülteci gelmesin deniliyor. Hem de mültecilerin işte batıya gitmesine engel olan bir harekata bu şekilde karşı çıkıyorlar. Bu da ayrı bir mesele. Devam edelim hocam. Rusya-Türkiye ilişkilerine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaret vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya araya geldi. İkili bir görüşme de gerçekleştirdi. Bu görüşmede de işte Putin'in Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göstermiş olduğu bu arabuluculuk rollerinden dolayı teşekkür ettiği ifade ediliyor. Ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte Rusya'nın farklı önerilerde bulunduğu Türkiye'ye açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya-Türkiye ilişkileri bakımından bu ziyaretin önemi neydi? Bunu da konuşalım hocam.
Şimdi Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar, yani son 100 yılda hiç bu kadar hani bir yol ayrımı, bir tercih yapma konusunda karşı karşıya kalmadı. Eğer biz dünya medyasına biraz bakacak olursak, sadece bu İngiliz, Amerikan menşeli Batı haberlerine değil de siz Rus kaynaklı, Çin kaynaklı, dünyanın Brezilya'da ne haberler çıkıyor onlara da baktığınızda şöyle bir durum söz konusu. Türkiye şu anda hem NATO ülkesi, NATO üyesi bir ülke, hem Avrupa Birliği'ne üyelik müzakeresini yarım asırra yakın bir süredir sürdüren bir ülke, hem de Rusya'yla şu anda en iyi diyalog kurabilen, Ukrayna-Rusya çatışmasında arabulucu rolü olabilecek bir ülke, İran'la konuşabilen, Orta Doğu'daki Arap ülkeleriyle iyi kötü bir diyaloğu olan ve Çin'le ticaretinde herhangi bir pürüz olmayan bir ülke konumunda. Ancak şu anda şartlar öyle bir noktaya getiriyor ki Türkiye'yi bir, mesela Ukrayna-Rusya savaşında bir taraf olmaya zorlayan bir derin bir gizli karanlık el var. Halbuki Türkiye'nin gücü bu şekilde, yani hiçbir yere taraf olmadan hakkaniyet ölçülerine göre kendi stratejik konumunun ona sağlamış olduğu riskler ve avantajları kullanarak dengeli bir politika. Yani biz NATO'dan çıkmak şu anda Türkiye'nin lehine bir durum değildir. Evet. Avrupa Birliği müzakerelerini sonlandırmak Türkiye'nin lehine, menfaatine bir şey değildir. Evet, biz Avrupa Birliği bizi almayacaktır belki. Belki de biz girmek istemeyeceğiz. Ama mevcut konjonktürü devam ettirmek, çünkü ihracatımızın, ithalatımızın, yani ticaret hacmimizin yarısına yakın Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Yani bunu bir anda koparamazsınız, bu ilişkileri. Bu nedenle Türkiye'nin şu anda Rusya ile olan ilişkileri oldukça iyi. Gerek enerji alanında, gerek turizm alanında, gerek Türk müteahhitlerin orada iş yapması alanında. Yani biz bunlardan birini kopardığımız zaman bunun bize geri dönüşümü çok ağır olacaktır. Çünkü Türkiye petrolünün %92'sini, doğalgazının %99'unu dışarıdan ithal eden, önemli bir yeraltı, yerüstü zenginliği olmayan, sadece işte bir tarım potansiyeli ve insan kaynaklarıyla dünyada söz sahibi olmaya çalışan bir ülke. Yani biz böyle bir Katar gibi, bir Norveç gibi, ne bileyim bir Rusya gibi çok zengin kaynaklarımız olan veyahut da Amerika gibi, İngiltere gibi yüzyıllarca dünyayı sömürüp hala sömürmeye devam eden bir emperyal bir ülke de değiliz. Dolayısıyla kendi yağımızda kavrulup kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışan bir ülkeyiz. Bunları dikkate alarak Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini değerlendirelim ve geçen bir medya haberi olarak görmüştüm. Son birkaç gün içerisinde hem Amerikan Devlet Başkanı Biden'la, hem Putin'le ve dünya liderleriyle görüşen, dünya siyaseti konusunda bu kadar etkin olan başka bir ülke başkanı var mı, onu da artık kamuoyunun takdirine sunuyorum.
Peki. Tahıl koridoru konusunda da önemli gelişmelerin olabileceğine dair Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması vardı hocam. Önümüzdeki günlerde iyi haberler verebiliriz diyor. Bu arada Fransız basını da Türkiye-Ukrayna tahılında olmazsa olmaz demiş ve Türkiye'ye bu konuda övgüler yağdırmış. Bunu da bir not olarak belirtmiş olalım.
Hem boğazların Türkiye kontrolünde olması, hem Ukrayna ve Rusya ile görüşüyor olması, hem de Türkiye'nin tahıl işleme sanayinin, yani o tahıl dünya pazarına buğday olarak değil, un, makarna olarak gitmesi için de yine Türkiye'deki fabrikalarda işlenmesi gerekiyor. O yönüyle önemlidir. Fakat bu Fransa'nın, İngiltere'nin, Batı medyasının ne zaman bir ülkeyi övüp ne zaman yereceği hiç belli olmaz. İşlerine gelmediği zaman ertesi gün sizi hemen yönüne gönderebilirler. Onu da dikkat etmek
gerekiyor. Peki hocam. Son olarak Astana formatında üçlü bir zirvede gerçekleştirildi. Erdoğan reisi ve Putin arasında. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu burada terörle mücadeleye dair önemli vurguları oldu. Ve Astana formatındaki bu görüşmeden çıkan sonuç ne desem neler söylersiniz?
Zaten sonucu az önce ifade ettik. Fırat'ın doğusundan Amerika'nın çekilmesini istiyor. Gerçekten de bu samimi bir dilektir. Çünkü Rusya'nın da, İran'ın da, Türkiye'nin de en çok istediği şeylerden biri. Çünkü PKK, YPG'nin orada hamisi olan Amerika çekildiği zaman Türk askerinin karşısında onların duramayacağını herkes biliyor. İran, Suriye birlikleri oraya giremediği için ki şu anda Suriye'nin 1/3'e yakın bölümünü bu Amerika kontrolündeki PKK'lar ele geçirmiş durumda ama petrol ve su kaynakları tamamen onların elinde. Dolayısıyla rejim kendi ihtiyacı olan petrolü onlardan bir şekilde gayrimeşru yollardan satın almak zorunda kalıyor. Yani ülkenin en önemli kaynakları zapt edilmiş durumda. Rejim bazen Rusya destekli oraya girmeye çalıştığında Amerikan uçakları çok ağır bir şekilde bombardıman yapıp yüzlerle, 200'lerle ifade eden ölüler oldu geçtiğimiz yıllarda. Bu nedenle İran'da, Rusya'da, rejimde canı gönülden Amerika'nın oradan çekilmesini istiyor. Fakat onun dışında PKK, YPG'nin son verilmesi, yani Suriye'den tamamen çekilmesi konusu gündeme geldiğinde işlerin rengi değişiyor. Çünkü herkesin PKK ile bu kartı oynamakla ilgili hesabı var. Onu da unutmamak gerekir. Yani sonuç olarak Amerika çekilse, Rusya çekilse, İran çekilse, inanın bu PKK'yı kullanmak için Fransa gelir, Almanya gelir. Yani gelir de gelir. Dolayısıyla bunlar şu anda kullanılmaya elverişli bir terör aparat, bir terörist örgüt. Yani bunları lojistiğini kesmeden, insan kaynaklarını kesmeden, para kaynaklarını kesmeden mücadele etmek de mümkün değil. Şu anda mesela öldürülen bu PKK'lıların birçoğunun da zorla ailelerinden devşirilen gariban aile çocukları olduğunu ifade edelim. Yem olarak ona sürüyorlar. Şu anda en çok dikkate almamız gereken MIT'in nokta operasyonlarıyla elebaşlarını
etkisi hale getirmesi.
O çok daha önemli ve dikkate değerdir PKK'ya vurulan darbe bakımından veyahut da onların işte uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla yönelik lojistik desteklerini kırıcı faaliyetler PKK'ya yönelik çok daha önemli, etkin, müessir eylemlerdir diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım bu konularla. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim. Hayırlı akşamlar. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la medeniyet coğrafyamıza dair gelişmeleri konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Hocam, Ayşe tatile çıkalı 48 yıl olmuş. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 48 yıl geçmiş. Bunu konuşalım müsaadenizle. Tabii bu vesileyle de bu harekatın emrini veren o dönemin başbakan yardımcısı merhum Necmettin Erbakan hocayı da rahmetle analım. Herkes başbakan olarak Ecevit'in bu emri verdiğini düşünür ama aslında hakikat Ecevit İngiltere'deyken başbakan yardımcısı olarak inisiyatifi ele alarak bu harekatın başlangıç emrini veren Necmettin Erbakan'dır. Bu barış harekatının mimarı, bunu bir kez daha belirtelim. Kıbrıs barış harekatına, yani Türkiye'nin bu harekatı yapmasına sebep olan şeyler neydi? Bu süreç nasıl işledi hocam? O güne nasıl gelindi ve bu harekatın doğurduğu sonuçlar neler oldu? Bunu konuşalım, buyurun.
Evet, Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz'de, hani şöyle haritaya baktığınızda bir uçak gemisi gibi sabit duran, hem Süveyş kanalını kontrol eden, Osmanlı'nın ilk Mısır'ı fethetmeden önce hacıların deniz yoluyla Hicaz'a giderken de yol üzerindeki bir yerdi. Zaten o korsanların hac kafilelerine saldırması üzerine Kıbrıs seferi yapıldı. Çok büyük şehitler vererek fethedildi 1571 yılında. Kıbrıs'ın işte İngiliz üssü olarak Osmanlı-Rus Savaşı'nda emaneten verilmesi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ilhak edilmesi, İngilizlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası Kıbrıs'tan ayrılmadan önce işte Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Evet. Cumhurbaşkanı Rumlardan, başbakan Türklerden olacak şekilde. Ancak Rumlar Türklerin oradaki varlığını pek kabul etmediler ve EUKA dediğimiz şu andaki bizim PKK benzeri bir tetiş örgütü kurdular ve orada köyleri basarak yıldırma, sindirme ve oradaki insanları Türkiye'ye ve başka yerlere göç ederek Yunanistan'a bağlı bir ada haline getirmeyi istiyorlar idi. Ve 1950'li yıllara kadar bizim bir Kıbrıs davamız yoktu, onu da belirtelim. Yani biz Lozan'da Kıbrıs'ı konuşmadık. Kıbrıs'ı zaten İngilizlerin inisiyatifine terk etmiştik. Kıbrıs'ın şu anda konuşuyor olmamız, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden yolda en önemli şey, İngilizlerin orada iki tane üssü vardır, İngiliz üssü. Bu üsler, İngilizler aynı zamanda Hindistan'ı, Uzak Asya'yı sömürgeleştirdiği dönemde bu üsler onlar için hayati önemliydi. Süveyş Kanalı'nı koruması bağlamında. Evet. Ve EOKA 1950'li yıllarda sadece Türkler değil, İngiliz üsleri de Kıbrıs'tan defolun pankartı asınca bunu BBC böyle yakın plan o pankartlara aldı, Londra'ya gönderdi ve arkasından bütün dünyada Kıbrıslı Türklerin ne kadar zulme uğradığı manşetleri dünya gündemini işgal etmeye başladı 1950'li yıllar. O günün başbakanı Adnan Menderes kabineyi topluyor. Dışişleri Bakanlığı'na diyor ki Kıbrıs dosyasını getirin. Ya orada diyor soydaşlarımız, dindaşlarımıza zulmediliyormuş. Dışişleri diyor bizim öyle bir dosyamız yok. Yani Kıbrıs'ı
ne kadar acı. Evet.
Yani vermişiz zamanında. Sonra yavaş yavaş da Denktaş'ın da liderliğinde, onun da çabalarıyla Türkiye el altından oradaki insanlara bir takım askeri eğitimler veriyor, lojistik destekler veriyor. Köy halkının katliamlara karşı nasıl koruyabileceğine dair eğitimler veriyor. Ve onların bir siyasi güç olarak örgütlenerek işte 1960 yılındaki Birleşik Kıbrıs hükümeti olmasında Türkiye'nin de bir desteği var ama el altından yapabiliyor bunu resmi olarak değil. Makaryos ve Kıbrıs Rumlarıyla Yunanistan Türklerin ancak orada bir azınlık statüsünde olabileceğini dile getiriyorlar ve tetiş hareketlerine devam ediyorlar. Bunun üzerine 1960'lı yıllarda Demirel hükümeti kabinesi toplanıyor ve Kıbrıs'a bir çıkarma kararı alıyor.
Evet, burası çok önemli.
Ve Genelkurmay diyor ki bizim çıkarma gemimiz yok. Yani siz Kıbrıs'a çıkarma yapacaksınız ama bizim öyle bir donanmamız yok.
Evet.
Halbuki üç kıtada
ya hüküm sürmüş Barbarosların torunu
Kıbrıs'a çıkarma gemisi olmayan bir Türkiye'den bahsediyor 1960'lı yıllarda. Ve aradan geçen 1974'e kadar geçen o 8-10 yıllık dönemde Türkiye aslında
zaman kazanarak
o çıkarmanın şeyini yaptı, hazırlığını altyapısını yaptı ve Kıbrıs'a 1974 20 Temmuz'unda çıkarmayı gerçekleştirdi. Ve hatta Denktaş'ın bir sözü vardır, Ecevit engellemeseydi Erbakan adanın tümünü
alacaktı.
Alalım, ondan sonra barış masasına oturalım, yani bir takım şeyleri veririz, bir takım şeyler alırız gibisinden. Ama 3 günde bütün dünyanın o kadar büyük bir taziki oldu ki ancak bu kadarını başarılabildi. Kıbrıs'ın şöyle bir özelliği vardır. 1699 Karlofça Anlaşması'yla birlikte Osmanlı gerileme dönemine girmiştir. Hep sürekli toprak kaybetmişizdir. Ve Cumhuriyet kurulduktan sonra da işte yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsemişiz. Burnumuzun dibindeki adalar 1945'ten sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlılara bir protokolle devredilirken Paris Konferansı'na dahi gitme gereği görmemiştir Türk hariciyesi. Ama İlk defa bize çizilen o deli gömleğini yırtarak bir adım atılmıştır Kıbrıs. Kıbrıs bu yönüyle bizim tarihimiz açısından önemlidir.
Silahla, güçle toprak kazanıldığı bir
toprak kazanılmıştır. Evet. Ve orada bulunan insan sayısı çok azaltıldığı için göçlerle tetişte Türkiye'den de belli sayıda nüfus kaydırılmıştır oraya. Şu an 1 milyon civarında Kıbrıs nüfusunun yaklaşık 700 binli Rumlar, 300 bin kadar Türk nüfus söz konusudur. Türkiye oraya hiç Türk nüfusu olmasa bile şu andaki Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının durumundan dolayı elini oradan çekmemesi gerekiyor. Ve burada dikkat edilmesi gereken bir şey İsrail faktörü. İsrail Kıbrıs'ı boş bırakmıyor. Orada siteler inşa ediyor. Bir takım zengin Museviler oradan toprak satın alıyor. Burada Türkiye'nin ve Kıbrıs, yani kanla alınan bu topraklara birilerinin oldu bittiğiyle söz sahibi olmasını engelleyecek. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da budur. Diğer programlarda söyledim, yine tekrar ediyorum. Buyurun. Hatırlatılması bakımından. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı yapıldıktan sonra askeri bürokrasi şöyle bir karar aldı. Hükümetlere de dedi ki biz Cumhuriyeti kurduk, 1950'ye kadar iyi gidiyorduk. 1950'den sonra siz rejimi raydan çıkardınız. Ezanı tekrar asli haline döndürdünüz. İşte bizim çağdaş uygarlık seviyesinden bizi
saptırdınız.
O halde biz bu projeyi burada devam ettireceğiz. Ve İslamsız bir Türklük projesi
Kıbrıs'ta uygulandı.
Evet, 1974'ten 2004'e kadar 30 yıl sonra geldiğinden nokta Kıbrıs'taki normal, o şimdi Z kuşağı falan diyoruz ya, yani dedeleri Rum'un zulmünden çok çekmiş insanların torunları, Türk askeri işgalcidir, biz Avrupa Birliği'ne girsek şu kadar euro para cebimize girer, Türkiye ile birlikte olursak şu kadar lira cebimizde kalır, euro lira hesabı yapıp Türk askerini işgalci görmeye başladı. O anda devlet şu karar aldı. Dediler ki İslamsız bir Türklük yumurtasız bir omlet gibidir.
Evet.
Dolayısıyla 2004'ten sonra Kıbrıs'ta camilerin, imam hatiplerin, okulların, manevi eğitim kurumlarının açılmasına müsaade edilmiştir. Evet. Ve biraz çok geç kalınmıştır. Yani Kıbrıs'ın işte o 74-2004 arası da böyle bir durum olduğunu öncelikle hatırlatmakta fayda var.
Peki hocam. Kıbrıs demişken Yunanistan-Türkiye ilişkilerini konuşmadan da olmaz. Cihat Yaycı var hocam. Mustafa Tümgeneral zannedersem. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi ve Asam Türk Dex Başkanı Mustafa Tümamiral, affedersiniz. Doçent Doktor Cihat Yaycı diyor ki Yunanistan turizm sezonu içerisinde temkinli davranacaktır ama 15 Eylül'den sonra her şey çok farklı olabilir. 15 Eylül'den sonrasına dikkat diyor. Ne demek istiyor? Yunanistan'ın bir provokasyona, bir çılgınlığa şimdi kalkışacağını mı ima ediyor?
Mavi Vatan tezini ortaya atan çok değerli bir deniz subayıdır Cihat Yaycı. Şimdi sözlerini şu yönüyle değerlendirmek lazım. Yunanistan ekonomisi genel olarak zaten turizm üzerine iflas etmiş bir ülke. Tek yegane önemli gelir döviz kaynağından biri turizmdir. Bir diğer önemli nokta Ege adalarının çok büyük bir kısmı, mesela o Menteşe adaları veya 12 adalar diyoruz, Midilli, Sisam, İstanköy, Rodos, birçoğu içme suyunu bile hemen 28 kilometre ilerideki Türkiye'deki Anakara'dan karşı, yani Yunanistan'dan
500 kilometre
lojistiğini yapmak çok masraflı, çok pahalı bir şey. Bir de Türkiye'de rahmetli Erbakan'ın dediği gibi gavur aşığı derdi rahmetli. O tür çok insan vardır. Yani Yunanlılar Türkiye'ye bu kadar, nasıl diyeyim, hasmane, kindar, saldırgan, provokatif söylemler yaptığı zamanda bile bu Ege adalarına seferler düzenleyen, onlara adeta işte bir geceli şu kadara mal oluyor, şu kadar güzel, bu kadar iyi diye Türkiye'ye gelen turistleri de biz oraya götürüyoruz. Ve onların yegane gelir kaynaklarından biri hem Türkiye'den giden yerli turistler hem de Türkiye'ye dışarıdan gelen turistleri biz oraya götürüp onların döviz kazanmasına sebep oluyoruz. Bakın Kıbrıs Rum kesimi asla Türk kesimine öyle bir turist geçiyor olsa bile ona elinden gelen zorluğu çıkarır. Fakat biz Türkiye'de bu adalara
kendi elimizle turist götürüyoruz.
Onların ekonomisini canlandıracak hareketler yapıyoruz. Yunanistan'ın 15 Eylül'e kadar sessiz kalabileceğini Cihat Yaycı'nın söylemesini bu yönüyle haklılık payı vardır. Ancak Yunanistan sahibinin sesidir. Yani Yunanistan'ın ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak Türkiye'ye kapı tutacak bir durumu yok. Ancak Türkiye ile hesabı olanlar güneyimizde Irak ve Suriye sınırımızda PKK'yı, YPG'yi üzerimize salarken batıda da Yunanistan'ın tasmasını elinde tutanlar maalesef Türkiye'ye karşı, başta bunu Amerika olmak üzere, Türkiye'ye diz çöktüremediği için, Türkiye'ye istediğini yaptıramadığı için bunlar vasıtasıyla kandırtma harekatıdır diye düşünebiliriz.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada bu F-16'ların satışı meselesine değiniyor ve işte Yunanistan'a karşı bu uçakların kullanılmaması şartıyla F-16'ların verileceğine dair diyor ki Biden'la biz böyle bir şart konuşmadık diyor. Ona dikkat çekiyor. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız da diyor ki bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil diyor. Ve 16 konusunda hocam bunu da belirtmiş olalım. Diğer taraftan Yunanistan'ın bir yığınak yaptığını da belirtelim. Şöyle Dedeağaç bölgesi ayrıca silah sistemleri satın alması noktasında da Türkiye'nin SİHA ve İHA'ları Yunanistan'ı panikletmiş. Yunanistan'ın Ege'deki adalara anti-SİHA sistemleri kurduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan Türkiye'ye karşı sınıra İsrail füzesi kurulacakmış. Yunanistan İsrail'i bir şirketten 70 milyon euro karşılığında Spike and Loss füze savunma sistemi satın almayı planlıyormuş hocam. Bu anlaşmada da son aşamaya gelindiği iddia edilmiş. Böylesine bir silahlanma
burada
durumu da var.
Çift yönlü bir tuzak var. Birincisi Yunanistan borç batağında bir ülke olduğu evet. için bu silahları alabilecek ekonomik bir gücü yok. Bu silahı onlara verenler, bunu İsrail olur, Fransa olur, Amerika olur, ülkelerin ismi değişebilir ama değişmeyen bir şey, Türkiye ile açık hesabı olan, yani Türkiye ile bir kuyruk acısı olan ülkeler, Yunanistan'a bu silahı vererek Türkiye'ye zarar vermek istiyor. İşin bu boyutu. İkinci bir boyutu, Yunanistan bu paraları ödeyemediği zaman yavaş yavaş limanlarını, adalarını, hı hı. Yani Yunanistan'ın hemen Türkiye'nin yanı başındaki bu varlıklarına bir şekilde el koymayı planlıyorlar ki bu da ikinci bir Türkiye evet. açısından bir tehdittir ki Almanya'nın alacaklarına mahsubum çünkü Ege Adaları üzerinde bir takım turistik amaçlı tesisleri kurduğunu hatta Çin'in bile Pire Limanı'nı Atina'nın hemen bitişindeki Pire Limanı işletme hakkını aldığını biliyoruz evet. dünya medyasından okuduğumuz kadarıyla evet.
Peki hocam Libya'daki gelişmelere bakalım. Libya'da iki kutuplu bir iki başlı bir yönetim var. Aynı zamanda iki ordu da var diyebiliriz. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad doğudaki darbeci Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Abdurrazık Nazuri ile orduyu birleşme konusunu ele almışlar ve ordularımızı birleştirelim demişler ve bir isim üzerinde de uzlaşmışlar. Bu siyasi birliğe doğru giden bir adım olarak değerlendirilebilir mi? Olumlu bir gelişme diyebilir miyiz? Neler söylersiniz?
Yani şöyle Libya zaten tek bir devlettir. Evet. Şu andaki durum arzi bir durum. Fakat bu birleşme hangi şartlarda oluyor? Hı hı. Ona bakmak lazım. Yani gerçekten ortak paydalardan birleşiliyor yoksa biri diğerine mi dahil oluyor? Burada şimdi Trablus'ta bir meşru bir hükümet var. Öbür tarafta da gayri resmi bir silahlı güç var. Petrol ve gaz yataklarının üzerine oturmuş durumda. O Sirte Körfezi'nin güneyindeki bütün Libya'nın petrol ve doğal gaz kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Hafter'e bağlı. Evet. Bu Tobruk, Bingazi doğudaki yönetimin elinde. Bunların da uluslararası dünya borsalarına petrolü, gazı satabilmeleri için meşru hükümetle birlikte hareket etmesi gerekiyor ki bu uluslararası bankalar tarafından yine resmi hükümetin hesabına yatması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla orada çok karmaşık ilişkiler söz konusu. Ama inşallah Libya halkı bizim kardeşimiz. Libya'nın barış ortamına bir an evvel geçmesi Türkiye'nin ekonomisi, Türk inşaat sektörü açısından da önemlidir. Çünkü orada milyarlarca dolarlık şu anda yeniden altyapı inşaat çalışmaları başlayabilir. Barış ortamı olsa bu da en çok istifade eden ülkelerin başında Türkiye gelir. Bu nedenle barışın, sulhun, selametin olması Türkiye'nin her zaman menfaatindedir. Evet. Savaş mecbur kalındığı için yani Türkiye şu anda müdahale ediyor bazı noktalarda ama Türkiye'nin çıkarı bu coğrafyada hem Orta Doğu hem Kuzey Afrika'da sükunetin, barışın ve ticari ortamın gelişmesi her zaman bizim çıkarımızadır. Onu da belirtmekte fayda var.
Peki hocam. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi Venezuela'da bir ziyaret gerçekleştirdi hocam. Önemli bir nokta, ülkede Türkiye için ayrılan Turkish Land bölgesinde tarımsal yatırım anlaşması sağlanılmış bu ziyarette ve elde edilecek hasılatın %70'i Türkiye'ye, %30'luk kısmı da Venezuela'ya bırakılacakmış. Türkiye'nin tarım politikaları noktasında daha önce işte Sudan'a vesaire Afrika ülkelerine bir açılım vardı. Şimdi de Venezuela'ya böyle bir açılım var. Neler söylersiniz?
Şimdi Venezuela'da Chavez ve daha sonra Maduro yönetimi sırasında Amerika sürekli tıpkı şu andaki mevcut Tayyip Erdoğan yönetimini devirmek için çeşitli bir takım atraksiyonlar yaptığı gibi orada da hem Chavez'in hem Maduro'nun devrilmesi konusunda birçok operasyonlar yapıldı, örtülü veya açık. İşte Türkiye her defasında Chavez'in ve şu anda da Maduro'nun arkasında olduğunu ve her türlü siyasi ve ekonomik desteği vereceğini söyledi. Evet. Ve zor günlerinde mesela bu Katar'ın da şu anda Türkiye'ye bu kadar dost görünmesinin sebebi yani gidiyordu adam en son Türkiye'nin
darbe olacaktı. Evet.
Dahliyle kurtuldu. Maduro da mesela şeyin namlunun ağzından döndü ve Türkiye'ye kapılarımı sonuna kadar açık dedi. Şimdi Türkiye açısından Venezuela'nın iki açıdan önemi var. Birincisi tarım sektöründe Venezuela ekvator çizgisi üzerinde yani 0-30 enlemler arasında sıcak kuşakta olan bir ülke. Dolayısıyla mesela şeker bizde pancardan üretilir, orada kamıştan üretilir. Bizde elma boldur, ucuzdur. Orada muz daha ucuzdur, boldur, evet. Ucuzdur. Bizde elma, üzüm vardır. Orada muz, ananas, kahve, kakao, tropikal meyveler. Evet. Ki Türkiye bu tropikal meyvelerin büyük bir kısmını ithal ediyor. İthal ettiğiniz bu tropikal meyveleri Venezuela'da kiraladığınız araziler vasıtasıyla üretip kendi ülkenize gönderebilirsiniz.
Daha bu ucuza. Evet.
Artı onlara modern tarım tekniklerini öğretebilirsiniz ki Türkiye'de çok gelişmiş bir tarım teknolojisi vardır. İkincisi Venezuela dünyanın şu anda eskiden Suudi Arabistan olarak biliniyor idi. Suudi Arabistan da önüne geçti. Petrol rezervinde birinci sırada. Dünyada mevcut yer altında bulunan petrolün %18'i tek başına Venezuela toprakları altında ve Venezuela Türkiye'ye petrol karşılığı inşaat şirketlerini davet etti yıllar öncesinden. Hala devam ediyor. TOKİ benzeri bir model gerçekleştiriliyor. Yani diyor ki dünyada 100 dolarsa petrolün varili size biraz daha iskontolu fiyattan satalım ama siz de bunun karşılığında bu parayı bize bu inşaat sektöründe çünkü hala tenekeden baraka evlerde kalan başkent Caracas ve çevresindeki yüz binlerce insan çok iktidai şartlarda yaşıyor ve bizim bu TOKİ modelini çok beğendiler ve Türkiye'nin de dünya ölçeğinde gelişmiş bir inşaat sektörü vardır. Hem bizim inşaat sektörümüzün gelişmesi, hem petrol ihtiyacımızın karşılanması, tarım sektöründeki gelişmeler. Yani Venezuela ile Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi kazan kazan ilkesine göre çok önemlidir. Ve biz artık böyle PKK ile şunla bunla bizi uğraştıranlar aslında o coğrafyalara gitmemizi de engellemeye çalışıyorlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bizi 90'lı yıllarda dikkat edin faili meçhurlar PKK ile uğraştık. Türkistan coğrafyasında o paylaşımı varlık gösteremedik. O Türkmenistan'ın, Kazakistan, Özbekistan'ın çok uluslu Amerikan, Alman, Çin şirketleri oralarda ihaleler alırken biz burada PKK ile uğraştık. Daha sonra biz onların ancak taşeron işlerini aldık. Yani büyük ihaleleri kaçırdıktan sonra şu anda dünyadaki işlerin çoğu hep paranın üzerine dönüyor. Yani bu terör örgütleri de birileri amiyane tabirle parsayı toplayıp malı götürürken
oyalama görevi görüyor.
Bu tür terör örgütleriyle ki onlar da onları besliyorlar, oyalıyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam son olarak şunu da soralım, noktalayalım programımızı. Dün Akkuyu Nükleer Santrali'nin 4. güç reaktörünün temeli atıldı. Ve önümüzdeki yılda inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında açılışı gerçekleştirilecek ilk etabının. Bu konuda neler söylersiniz? Bununla
bu
bitirelim.
Bu konuda şunu söyleyelim. Türkiye'de çevreci maskesiyle yıllarca nükleer santrala karşı çıkan bir güruh söz konusu. Ben hep derslerimde de söylüyorum. Bir kişi aptal değilse haindir. Yani nükleer santrala ve nükleer enerjiye karşı çıkan bir insan ya aptallığından, ahmaklığından birilerinin oyuncağı olduğundan yapar ya da hain olduğu için. Yani bu dünyada gelişmiş bütün ülkelerde var olan bir şey. Bize de şu argümanla geliyorlardı. İşte Avrupa'da bilmem kaç tane nükleer santralın durduruldu gibisinden. Hmm. Nasıl durduruldu? Adam 40 sene önce
ömrünü yapmış, tamamlamış.
Ömrünü tamamlamış. O zaman da petrol çok ucuzdu. Hı-hı. Doğalgaz çok ucuzdu. Şimdi baktılar ki Rusya doğalgaz vermiyor. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri toplanmışlar. Bakın ironik duruma. Nükleer enerjinin çevreci bir enerji olduğu konusunda nükleer santrallerin faziletlerini konuşuyorlar. Daha önce bize şunu söylüyorlardı. İşte kömür, petrol, doğalgaz hepsi kötüdür. Niye? Çünkü kendilerinde bilgi ve teknoloji var idi. İşte rüzgar, güneş gibi bu santralleri, türbinleri kendileri ürettiği için bize de sürekli olarak bunların ne kadar temiz, güzel enerji olduğunu söylüyorlardı. Şu anda Rusya gazı kesince nükleer birdenbire bütün günahlarından arındırılarak göz bebeği oldu. Yani dolayısıyla biz Batı'nın bize dayattığı şablonlara göre değil, hakikat neyse onu öğrenip bir de bizim Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısına petrolün, gazın, rüzgarın, hidroelektriğin, jeotermalin ne kadarı bizim milli kaynaklarımızdan çıkıyor, ne kadarı dışa bağımlı, bunu daha verimli nasıl kullanabiliriz, buna kafa yormamız lazım. Başkasının bize bir şey dayatmasına gerek yok. Son olarak şunu söyleyeyim.
Buyurun.
Altın madeni mesela Türkiye'de birçok yerde var. Ama Toroslara gidip benim doktora sahamdır. Böyle dağlar taşlar delik deşik olmuştur. Mermer ocakları çok yaygın bir şekilde mermer ocağı taş ocağı işleticiliği vardır. Çevrede katledilir. Hiç kimsenin ruhu duymaz. Ama bir yerde altın madeni bulunuyor. İpini kıran çevreci oraya geliyor. İşte burada çevre kirleniyor. Ya sizin derdiniz çevre ise bir sürü çevre kirleten unsurlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin altın çıkarması, Türkiye'nin bir yerde petrol bulması ve Türkiye'yi ayağa kaldıracak herhangi bir şey varsa birileri gelip buna çomak sokuyor. Nükleer santral aslında çok geç kalmış bir durumdur. Ve ilk ünitesinin önümüzdeki yıl açılması çok sevindiricidir. İnşallah Sinop'taki Japonlarla olan anlaşmada belli bir noktaya gelir. İkincisi de hemen devreye girer diye ümit ediyorum ki Türkiye için olmazsa olmaz çok elzem bir konudur nükleer santral.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.